Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, bir Genç Sahabiler programında daha beraberiz. Veysel hocamızın sesinden ve anlatımından inşallah genç sahabilerle ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gençlik dönemine dair kıssalar ve hadiselerle anlamaya, tanımaya ve bugünkü günümüze bazı konulara aktarmaya çalışacağız inşallah.
İnşallah, inşallah.
Geçen programımızda da size bir kısa okuma yapmıştım. Bunu tekrar okumak istiyorum. Genç sahabiler, inancı uğruna her fedakarlığı göze alabilen, önünde yürüyen sevgili peygamberine aşık, kalabalıkları peşinden götüren lider vasıflı, Muhammed-i Ay'ın yanında parlayan genç yıldızlar. Onlardan bize ışık tutacak genç örnekler. Mekke ve Medine dönemindeki erkek ve kız 70 gençten sıcak öyküler. Evet, Eysel Hocam, selamünaleyküm.
Eyvallah. Aleykümselam.
Geçen programımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gençlik dönemine dair bazı olaylardan bahsetmiştik.
Evet.
Konuşmuştuk. Hocam, şimdi kaldığımız yerden devam etmek gerekirse, Peygamber Efendimizin hayatında bir puta tapma hadisesi, put mevzusu.
Puta tapmaya zorlama.
Puta tapmaya zorlama hadisesi.
Evet, evet.
Olayı var, mevcut. Bunu isterseniz konumuza böyle bir başlangıç yapalım inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.
Amin.
Çok muhterem dinleyicilerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gençliğine devam ediyoruz. Malumunuz, Efendimizin gençliği bizim için çok önemli. Hatta yeryüzünde yaşamış bütün gençlerin en güzeli, en ideali, en mükemmeli, en zirvesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gençliğidir. Neden olmasın ki? İnsanların efendisi, kainatın efendisi olacak bir zatın çocukluğu da güzeldir, gençliği de güzeldir, her şey güzeldir. Çünkü Allah yemin ediyor.
Elhamdülillah.
Le'amruk. Allah-u Teala buyuruyor ki, senin ömrüne yemin olsun ey Habibim. Böyle bir peygamberin tabii her şey güzel. Her şey güzel. Bugün paylaşacağımız hadise de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin henüz daha gençlik çağlarında, daha henüz yaşı yeni gençliğe girdiği dönem diyelim yani. O dönemde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii hiçbir zaman putlar için yapılan şenliklere katılmadı. Mekke halkı müşrik. Putlara tapıyorlar. Akrabaları, amcaları putlara tapıyorlar. Hanif dininden olan insanlar çok az. Parmakla sayacak kadar az bir toplum. Ve böyle bir ortamda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın korumasında yapılan hiçbir şenliğe katılmadı.
Ki geçen haftaki konularımızda bahsettiğiniz üzere Allah Teala onu çeşitli vesilelerle o eğlencelerden, şenliklerden uzak tutmak.
Tabii.
Suretiyle temiz. Tabii. Olarak muhafaza ediyor.
Tahir isimli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tertemiz. Tabii öyle bir zaman geldi ki bu herkesin dikkatini çekti. Ve bir gün büyük put, Kabe'deki Buvane putu için bir şenlik düzenlenmişti. Bu sefer amcası Ebu Talip ve halaları onu bu şenliğe zorladılar. Katılması için ısrar ettiler ve tekliflerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine geri çevirdi. Kesinlikle kabul etmedi katılmayı. Ve çok üzüldüler. Dediler ki, yani ilahlarımızdan yüz çeviriyorsun. Senin bir felakete uğramandan korkuyoruz dediler. Tabii bir müşrik mantığı bu. Onlara göre ilahlardan yüz çevirmek felakete uğramanın en büyük sebebi. Halbuki hakikatte Allah'tan yüz çevirmek felakete uğramanın sebebi. Sevgili Peygamberimizi İstemeyerek de olsa şenliğe götürdüler. Demek ki bir zorlama söz konusu. Belki de kolundan tuttular, çektiler. Artık nasıl bir baskı yaptılar, onu tahayyül edilebilir. Ve bunu götürürken tabii Efendimiz'i bu kez ikna ettiklerini düşünüyorlardı. Bütün aile Buvane putunun önünde saygıyla eğildiler. Tabii hepsi merakla şunu eğildiler ama merak ediyorlardı. Acaba bu mübarek genç, bu güzeller güzeli genç, bu kutlu genç putun önünde eğilmiş miydi? Herkes meraklı. Tabii başlarını kaldırdılar. Hepsinin gözü hemen onun bulunduğu yere çevrildi. Bir de ne görsünler? Ortalıkta yok.
Elhamdülillah.
Bu kutlu genç ortalıkta yok. Nasıl oldu da bir anda kimsenin haberi olmadan ortadan kayboldu? Çok şaşırdılar. Efendimizin putlara saygı göstermemesi, onların önünde eğilmemesi, onlara ibadet etmemesi akrabalarını, amcalarını, halalarını bir kez daha şaşırttı. Bir kez daha yıktı. Hemen onu etrafta aramaya başladılar. Ve sonunda onu çok uzakta bir yerde buldular. Baktılar ki korku halinde. Bir korku içinde yani. Bir korkmuş bir hali var böyle. Tedirgin bir hali var.
Endişeli bir durumda.
Evet. Tabii amcası Ebu Talip ve halaları şaşkınlıkla sordular. Yeğenim ne oldu sana? O da dedi ki başıma bir felaket gelmesinden korkuyorum dedi. Dediler ki onlar kötülükler sana dokunmaz. Sen üstün bir ahlaka sahipsin. Bu çok önemli bir ifade. Bir gencin bütün akrabaları ki insan biliyorsun en çok akrabaların yanında veya aile içerisinde asıl yüzünü gösterir insan. Topluma çıktığınızda bakarsınız hep güler yüz, tatlı dil, efendim her şey güzel. Ama aile içi ilişkilerde, akraba ilişkilerinde aynı durumla karşılaşamayabilirsiniz.
Çekirdek karakter ortaya çıkmaya başlıyor.
Tabii. Şimdi bak diyorlar ki sen diyorlar üstün bir ahlaka sahipsin. Sana kötülükler dokunmaz. Bu çok önemli bir tespit. Onlar tarafından, Mekkeliler tarafından, akrabalar tarafından daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in küçüklüğünde, gençliğinde onun ahlakını ve ahlakının üstünlüğünü tasvip ediyorlar. Ve bundan dolayı da ona kötülüklerin dokunamayacağını söylüyorlar. Yani buradan tabii çok güzel şeyler çıkarılabilir. Yani bir gencin olması gereken en güzel vasfı güzel ahlak sahibi olması.
Elhamdülillah. Zaten hocam şimdi bu tür konularda sohbetlerimize devam ederken günümüze uyarlamamız gereken, bakmamız gereken bakış açısı, günümüzdeki gençler buralardan ne dersler çıkarmalı?
Evet.
Bunların açılımları nedir? Analiz etmemiz gerekirse...
Tabii bunları bir hikaye gibi anlatmak, işte bir hatıra tabii, gibi tabii. Okumak yeterli değil. Ben buradan ne çıkaracağım? Ha, demek ki bir gencin en güzel yönü ahlakını güzelleştirmeyi hedeflemeli genç. Yani bugün toplum olarak, özellikle gençlik olarak çok büyük bir ahlaki çöküntü yaşıyoruz. Birçok ahlaki değerlerin kaybolduğunu görürüz. En basitini söyleyeyim. Büyüklere saygı, küçüklere sevgi. Yani topluma bakın böyle. Gençlerin artık büyüklerine bir saygısı yok. Daha doğrusu gençlerin önünde, gençlerin zihninde, kalbinde büyük diye bir kavram yok.
Evet.
Yani bundan birkaç diyelim mesela 20 yıl, 30 yıl öncesine kadar geriye gittiğimizde o insanlar da bozulmuş diyorlar, bozuk diyorlar ama toplumda bazı değerler hala duruyormuş meğer. Yani
daha kötüsünü
büyüklerin
görmeden,
bir yeri vardı.
Tabii.
Büyüklerin bir yeri vardı. Büyükler bir hata yapsa bile küçükler onu sindirirlerdi. Derlerdi ki büyüktür, hatasından döner. Yani ona hemen bir ciddi bir tepkili yaklaşma, onu aşağılama, hakaret etme tavrı değil. Yani o da insandır, o da hata yapabilir ama benden büyüktür, daha olgunlaşmıştır diye böyle büyükler de böyle öğüt verirlerdi. Yani gençlerin şimdi mesela büyüklere saygısı, yani hocalara saygısı, alimlere saygısı yok. Yani hoca dersine giriyor ama o dersine giren hocayı sıradan bir memur gibi görüyor belki de. Yani bir hoca olarak görmüyor. Hoca tavrıyla onu kabul etmediğinden dolayı da bereketli bir ders olmuyor. Allah onun ilmine bereket vermiyor. Bu böyle gider. Yani her şeyde bu yansıma. Bunun tabii binlerce örneğini saymak mümkün. Yani şunu söyleyeyim. Yani Müslüman genç yeniden ahlaki değerlerini kuşanmalı diyoruz buradan. Ve eğer bu ahlaki değerleri kuşanmak için gayret gösterirse, kendisini bu anlamda geliştirirse, Allah'ın izniyle Allah-u Teala onu birçok kötülüklerden koruyacaktır.
İnşallah.
Yani burada onun başına gelen sıkıntı, anlaşılıyor ki onların düşündüğü şey şu yani. Mutlaka mesela diyelim üç harfler olarak düşünebilirler. Başka bir kötülük olarak düşünebilirler. Çünkü o anda görünmez bir kötülük dokunması lazım. Çünkü herkes orada ve güvenli bir ortam normalde.
Buna rağmen
korktuysa, evet. Demek ki gayıptan görünmeyen bir şeyler oldu. Ondan korkuyorlar. Yani ahlak demek ki koruyor. Bunu müşrikler de çok iyi biliyorlar. Ve ona diyorlar ki ne gördün bize söyleyeceksin diyorlar. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kutlu genç şöyle söylüyor. Şöyle açıklama yapıyor. Buyuruyor ki bu putun yanına yaklaştığımda diyor. Uzun boylu beyaz bir adam gördüm diyor. Bana dedi ki ey Muhammed. Geri dön ve sakın puta el sürme. Sürekli bunu söylüyor. Ey Muhammed geri dön, sakın puta el sürme. Bu işte ilahi koruma olmuş oluyor. Peygamberlerde bunu görüyoruz. İşte Yusuf Aleyhisselam'ın o Züleyha ile olan hadisesinde La takrabu zina
ilahi müdahale, innehu
kâne fâhişe. Onu diyor işte orada gördü diyor. Duvara yansıdı. Veya Yakup Aleyhisselam'ı gördü. Oğlum sakın zina yaklaşma. Cenab-ı Hak bu şekilde koruyor kullarını.
Elhamdülillah.
Bunun tabii örneklerini, bunun benzerlerini Evliyaullah'ta da görüyoruz. Sahabe-i Kiram'da da görüyoruz. Her müminin hayatında eğer istikamet üzere yürümeye çalışıyorsa Cenab-ı Hak mutlaka onu koruyucu bir takım sebepler halk eder. Gerek rüyasında, gerek melekler vasıtasıyla, gerekse bir dostu vasıtasıyla onu ikaz eder ve onun istikamet bulmasını, bir kötülüğe bulaşacaksa o kötülükten uzak durmasında Cenab-ı Hak temin ediyor. Bunu en güzel örneğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de görüyoruz. Ey Muhammed diyor geri dön ve sakın putlara el sürme. Ve diyor bana diyor bu törene ne şekilde olursa olsun katılmamı yasakladı. Ben de hemen orayı terk ettim. Tabii bu olayın ardından yakınları ondaki farklılığı daha iyi anladılar. Ve bu olaydan sonra Efendimizin şenliklere katılması için, yani putlara yapılacak olan şenliklere katılması konusunda zorlamaktan da artık vazgeçtiler. Daha evvel zorluyorlardı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu vesileyle kurtulmuş oldu onların elinden.
Bir daha artık şere bir kilit olmuş hadisenin böyle bir
evet.
Olayı olmuş oldu.
Evet.
Hocam bahsettiğiniz üzere zaten bazı anlatımlarda, bazı yakın çevremizden duyduğumuz şeylerde, olaylarda bazı kişilerin mesela gurbet ortamında özellikle
evet.
Gayipten artık nasıl bir olay, nasıl bir yaşayış ya nasıl bir karşılaşma bilinmiyor da annesinin, babasının ya da çeşitli aile bireylerinin sevdikleri ama özellikle onlar için manevi bir şey ifade eden kişilerin sesini duymak vasıtası, efendime söyleyeyim rüyasında görme durumuyla bir İlahi müdahaleye yakın bir ikaz durumu olma durumu ben birçok yerden bunları duyuyorum.
Tabii Türkiye'den gitmiş bir küfür diyarına diyelim yabancı bir yerde bulunuyor ve kötü ortamlara girmek zorunda kalıyor. Girmek istemiyor ama öyle bir zorunluluk olduğunda bakıyor ki hakikaten eğer hakikaten samimiyse Cenab-ı Hak onu bir türlü koruyor Cenab-ı Hak. Ama işte tabii mutlaka kendisi ne yapması lazım? Yani orada asimile olmaması gerekiyor. Orada uygun şartlara göre gerekli direnmeyi göstermesi gerekiyor. Ama gücü yetmediği yerde Cenab-ı Hakk'ın yardımı ona yetişiyor.
Tabiri caizse yani. İpe tutunması gerekiyor.
Tabii. Sami Efendimiz'e birisi geliyor işte Amerika'ya gidecek. Ramazan olmam Sami Hazretleri'ne. Efendim ne tavsiye edersiniz diye soruyor. Namazları yarım yamalak kılıyormuş. Evladım sakın namazlarını bırakma diyor.
Elhamdülillah.
Çünkü namaz koruyucu bir kalkan oluyor ona artık. Evet, böyle büyüklerin tavsiyeleri var. Buna benzer de tabii birçok örnek olabilir.
Evet hocam.
Atılabilir.
Hocam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gene gençlik yıllarına dair
evet.
Erdemliler topluluğu isminde bir katıldığı bir topluluk.
Bir grup var.
Bir grup var. Bir teşkilat evet hocam. Bununla evet. ilgili.
Bu hadise biliyorsunuz çok meşhur bir hadise.
Evet.
Bunun orijinal ismi Hilful Fuzul, yani faziletli kişilerin beraber olduğu bir cemiyet anlamına geliyor. Tabii Mekke-i Mükerreme'de o cahiliye döneminde yani yabancılar ve fakirler için mal ve can güvenliği yani neredeyse yok denecek derecede az bulunuyordu. Mekke'ye tabii ticaret yapmaya gelen ve güçlü olmayan insanların malları zorla satın alınıyor. Ancak paralar ödenmiyordu. Böyle bir haksızlık sürüp gidiyor. Yine bir gün Yemenli bir tüccar efendim Mekke'ye mal getirmişti. Mekke'nin liderlerinden zalim birisi ki bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Ebter diyen de adam bu aynı zamanda. As bin Vail. As adında birisi. Hani çocuğu vefat edince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebter diye soyu kesik falan dedi. İşte Kevser suresi onun üzerine indi. Zalim bir adam bu. Bu adam Yemenli tüccarın mallarını satın aldı. Ancak uzun zaman geçmesine rağmen tüccarın parasını ödemeye yanaşmadı. Üstelik adamı azarladı. Ona hiç tanımıyormuş gibi davrandı. Adam parasını istemeye devam edince de onu yanından kovdu. İnkar etti yani. Tabii zarara uğrayan tüccar biliyordu ki ona yardım edebilecek kimse yok. Böyle bir zalimle baş edemeyeceğini anladı. Bu asın küstahça tavrı sebebiyle üzüntüsünden perişan bir halde oldu ve yine de bir şansını denemek için Mekke'de söz sahibi bazı ailelere başvurdu. Derdini anlattı. Fakat onlardan da bir yardım göremedi. Demek ki hangisi gittiyse ona da onun arkadaşları, onun yandaşları zalim kişilerdi ki yardım etmediler. Veya da korktular bir kısımda. Yani kimse bu zalim adamla karşı karşıya gelmek istemiyordu. Çaresiz kalan tüccar Mekke'de önemli haberlerin duyurusunun yapıldığı Kabe'nin karşısındaki Ebu Kubeys Dağı'na çıkarak sıkıntısını yüksek sesle insanlara şikayete başladı. Burası bir ilan yeriydi aynı zamanda ve bir Kabe'de meydan. Olanlar da çok rahat onu duyabiliyorlardı. Onun bu çağrısı şehirdeki bazı insaflı kişileri harekete geçirdi. Hemen tabii olay duyuldu. Ve ilk önce Peygamber Efendimizin amcası Zübeyir adamın yanına gelerek derdini sordu. Bak yine bir asil aileden şey çıkıyor. Tüccarın anlattıkları karşısında bu asil insan ona mutlaka yardım edeceği sözünü verdi. Bu yapılan haksızlık, Yemenli tüccara yapılan haksızlık artık bu yapılan haksızlıklar konusunda yani bardağı taşıran son damla olmuştu.
Tabii diğer kişilere de bunu aynı zulmü gösteriyor.
Çok var ve yapılıyor bu. Zübeyir hatta yardım sözüyle de yetinmedi. Gitti insanların haklarının ihlaline karşı Mekkelilere çağrıda bulundu. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere gençlerden ve yaşlılardan oluşan çok sayıda Mekkeli, zengin ve saygın bir insan olan Abdullah İbni Cuda'nın evinde düzenlenen törene katıldı. Ciddi bir harekete geçiş olmuş artık buna. Peygamber Efendimiz'in amcası Zübeyir'in harekete geçmesiyle birçok insaflı Mekkeli Abdullah bin Cuda'nın evinde toplandılar ve bir tören düzenlediler. Yani veya ilk toplantı yaptılar diyelim. İkramlardan sonra Mekke'de zayıflara, yabancı gelmiş güçsüz tüccarlara, efendim fakirlere yapılan haksızlıklar konuşulmaya başlandı. Sonunda zayıfları kollamak ve adaleti korumak amacıyla bir örgüt kurmaya karar verdiler. Bir dernek de diyebiliriz buna.
Bir vesile oldu.
Ve hep birlikte Kabe'ye gittiler. Tabii yemin etmek için gittiler yani. Bu işi ciddiye, çok ciddi yapacaklar. Hacerül Esved'in üzerine döktükleri suyla bir kabı doldurdular. Teberrük burada görüyoruz. Bu şekilde kutsanmış olan sudan teker teker içtiler. Ve sağ ellerini yukarı kaldırarak hep beraber şöyle yemlediler. Allah'a andolsun ki biz hepimiz zulmeden zulmettiği kişiye hakkını geri verinceye kadar zulmedene karşı zulme uğrayanla birlikte tek bir el gibi olacağız. Bu birlikteliğimiz denizin bir kıl tanesini suya batırmaya güç yetirebileceği zamana kadar, Hira ve Sebir dağları yerlerinde kaldığı sürece ve zulme uğrayanın maddi durumunda tam bir eşitlik sağlanıncaya kadar devam edip gidecektir.
Elhamdülillah.
Müthiş bir yemin. Tabii bu yapılan ilk faaliyet, duyuru, zulme karşı bir başkaldırı diyelim, zulmü engellemeye karşı bizzat Mekke'nin yerlileri tarafından oluşturulan bu teşkilatın yapmış olduğu bu faaliyet hakikaten çok manidar, çok kıymetli, çok değerli. Ve bu yemin edenlerden bir tanesi de Efendimiz sallallahu
aleyhi ve sellem. Genç,
genç Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.
Bu tabii hocam kendi örneğinde bir ilk olmuş da oluyor galiba.
Elbette daha önceki toplumlarda buna benzer şeyler olmuş olabilir ama yani bizim meşhur olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili bunu görüyoruz. Mutlaka benzer şeyler olmuş olabilir. Yani başka toplumlarda da buna benzer tedbirler ama şu yapılan iş gerçekten zulmü durdurmak için çok güzel bir şey.
Organizasyon.
Çok
yok,
güzel
bugün hocam şimdi
bunu tabii güncellemek gerekiyor. Yani
evet, şimdi onu diyecektim.
Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu için bunu güncellememiz lazım. Üzerinde biraz durmamız lazım. İnşallah.
Çünkü hocam bu söylediğiniz şey aynı zamanda bugünkü hukuk, bugünkü çalışma, iş ortamları, bir insanın ya da iki insanın arasındaki ticaret durumu,
evet,
gayrimenkul ya da herhangi bir aklınıza gelebilecek herhangi bir sektöre entegre edilebilir ki muazzam bir açılım olabilir. Çünkü bu gibi bir konuyu, kavramı siz profesyonel bir şirketin veri tabanına, ahlakına, iş etiği dediğimiz bugün profesyonel ortamlarda iş etiği dedikleri şeyin içine entegre ettiğiniz zaman buradan muazzam açılımlar doğuyor ki
çıkar. Şimdi tabii onlar bunun göstergesi olarak ilk önce bu asa yemeğini tüccarın parasını ödettiler. Yani yaptırım, ilk yaptırım.
Net ilk uygulama, ilk karar.
Kesin. Tabii bu faaliyet Mekke'ye huzur getirdi. Artık mazlumların yanında olan bir örgüt, bir kuruluş vardı. Ve bu artık Hilful Fudul yani Erdemliler Topluluğu adını taşıyordu. Şimdi tabii Mekke'de güvenliğin sağlanması, mazlumların ezilmemesi için Kutlu Genç Efendimiz burada gördüğümüz gibi bir aktif rol aldı. İnsanın gücü yani kuvveti yerinde olduğu gençlik çağında bu tür bir hassasiyete sahip olması gerçekten takdire şayan. Takdire evet. Şayan bir durum.
Evet. Şimdiki gençlere çok büyük
çünkü
bir örnek.
Çünkü Efendimiz için yani insanların insanca hayal sürmesi çok önemliydi. Yani buradan çok güzel ufuklar açılıyor şimdi. Bugünkü gençlerin, gençliğin
evet, evet hocam.
Ne gibi idealleri, ne gibi dertleri olması lazım? Bunları buradan buluyoruz. Yani topluma yansıyan, toplumdaki zulme, haksızlığa dur diyebilecek bir yapıda olması gerektiğini buradan anlıyoruz.
Kendine olan
evet.
Muamelatlara karşı affedici, lakin başka yerlerde olan zulümlere karşı da evet. O hak yerini buluncaya kadar.
Yani bu olay biliyorsun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize kendisini naklediyor ve buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ileriki yıllarda.
Elhamdülillah.
İleriki yıllarda nübüvvet vazifesi devam eden süreçte şöyle buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu anlatıyor hadiseyi, gençliğindeki bu hadiseyi, bu tatlı hatırayı anlatıyor ve buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Anlaşmaya karşı çıkmak için diyor, kırmızı renkli develer bile verilseydi yine de bunu kabul etmezdim.
Evet.
Bugün bile öyle bir anlaşma için biri beni oraya çağırsa hemen hazırım. Buradan da anlıyoruz ki şimdi zulme karşı kim zulme uğrarsa uğrasın, zalim de kim olursa olsun Müslüman zalimin
karşısındadır. Hakkın yanındadır.
Hakkın yanındadır, zulmün karşısındadır. Ve bunun için de gerekirse zulme karşı olan herkesle beraber olabilir.
Şöyle de bir çıkarım da var hocam.
Dünya olarak, bütün dünya olarak, dünya insanları olarak yapılacak olan efendim her türlü faaliyette bu anlamda Müslüman destek olması gerektiğini anlıyoruz. Hatta şunu söyleyeyim. Şimdi insan hakları teşkilatı falan diyorlar ya.
Evet.
Halbuki orada birçok oyunlar dönüyor. Belki Müslümanların dünya Müslümanlarının bu anlamda önce olması gerektiğini,
bilinçlenmesi lazım.
Önce olması gerektiğini çıkarıyoruz. Evet. Yani dünyada nerede zulüm yapılıyorsa elhamdülillah Müslümanlar bu konuda tabii hassas olmaya çalışıyorlar ama daha güçlü bir irade ile ona dur diyebilmek, yapılan haksızlığa dur diyebilmek. Şimdi bunu biraz açmamız lazım. Birincisi burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu şekilde buyurması gençlere çok büyük bir ufuk açıyor. Yani gençlik olarak etrafımızdaki zulme, haksızlığa sessiz, efendim ilgisiz, alakasız kalamayız.
Hocam teşbihte hata olmasın. Bugün gördüğümüz, karşılaştığımız durumlarda tam tersi bir senaryo durum hakim. Bireysel çıkarları doğrultusunda insanlar en büyük çığlıkları atarken toplumların, dinin ve daha büyük ahlaki değerlerin zedelenmesi, yok olması durumunda tam tersine gözü kapalı, gözü yumuk, bana dokunmayan yılan bin yaşasın,
evet,
bir zihniyetiyle. Şimdi şurada şöyle bir durum da analiz edilebilir, çıkarılabilir. Bir zulme karşı gösterilen çabanın da nasıl adımlardan geçti, yani örgütlenme sürecinin de burada nasıl olabildiği, ilk olayın, kıvılcım olan, vesile olan olayın çözülmesiyle bu örgütün itibarının artırılma durumu.
Yani güç çok önemli.
Çok önemli bir durum
sahibi
söz
konusu
gerekiyor.
Hocam. Yani bunu devlet adından mı yapıyorsunuz? Efendim vakıflar adından mı yapıyorsunuz? Dernekler olarak mı yapıyorsunuz? Hangi şeyle yapacaksanız günümüzde bunun bir güç olması gerekiyor ve bir seslendiği zaman da yaptırımı olacak bir çalışma.
Bir politika, bir siyaset
gerekiyor.
İçeriyor aynı zamanda.
En basit bir şey söyleyeyim. Yani günümüzde internet ortamında bile bunlar yapılabilir.
Evet.
Şimdi insanlar ki bunlar da hep yine maalesef dıştan geliyor. Bazı siteler var biliyorsun. Bazı organizasyonlar var. İşte
imza toplama kampanyaları.
Haksızlığa dur diyelim
gibi
diyor. Bunun bir benzeri özgün bir şekilde ben şunu tavsiye ediyorum gençlere. Bunu çok güzel düşünüp tabii ki yani bunu yerli yerince
iyi kurgulamak gerekiyor.
İyi kurgulayarak, yerli yerince yaparak çok güzel bir organizasyonla internet ortamında dahi böyle bir birliktelik, yani bugün erdemler topluluğu yeniden canlandırılabilir ve bu dediğim gibi suistimal edilmeyecek şekilde çok ciddi bir çalışma altyapıyla,
evet,
oluşturulacak güzel bir siteyle de bu iş organize edilebilir diye düşünüyorum. O zaman ne olur? Nerede bir haksızlık var? O ekip ve o ekibe katılacak olan diğer insanlar o ekibin başını çektiği bu haksızlığa ne yaparlar? Bir ses olurlar.
Elhamdülillah.
Efendim o haksızlığa bir dur diyen bir ses olurlar veya dur diyen bir yerine göre güç odaklarına dur demelerini sağlayabilirler, sağlayabiliriz. Ben bu konunun yani gündeme taşınması taraftarıyım. Yani
hocam,
Müslüman gençlik tarafından dediğim gibi bütün ama yani grupları da karşılayacak bir çalışma olması lazım. Yani bir grup içerisinde değil de bütün grupları içine alacak. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer o müşrikler böyle bir şey yapsa katılırım buyuruyorsa, yani bu genel şeyi yakalayacak bir
herkesi kucaklayan
açıda bir çalışma yapılması lazım. Ve bunun çok ciddi, dediğim gibi, şey olması lazım.
Ses getirecek bir durumu söz konusu, potansiyeli
yani
var.
Geniş bir kapsamlı bir şey düşünülmesi lazım ki bir bu internet ortamında olabilir böyle bir şey. İkincisi yani dernekler arasında bu canlandırılabilir. Yani derneklerin ortak bir şey olabilir bu
komisyonu
anlamda.
Komisyonu kurulabilir.
Ortak bir erdemliler topluluğu, yani hilf-ül hudulun günümüze aktararak işte erdemliler topluluğu denebilir. Başka isimler, daha da isimler verilebilir. Ama bu konu, yani zulüm konusunda ses getirme anlamında çok ciddi birlikteliklere ihtiyaç var.
Evet.
Çok ciddi.
Evet.
Vakıflar üstü, dernekler üstü, efendim ve bütün Müslümanları, hatta bütün dünyadaki insanlara da yerine göre ulaşabilecek, kapsayabilecek çalışmalara ihtiyaç olduğunu ben düşünüyorum. Hocam, ve bu çok büyük de ses getirir.
Şimdi bazı kişiler şöyle düşünebilir. Yani günümüzde bazı aktivist dediğimiz kişilerin ya da organizasyonlar dediğimiz şeylerin bazı yaptığı şeyler var. Lakin şöyle bir tehlike var. Şimdi burada iyi bir analiz edilmesi gereken bir durum var. Batı'nın, Amerika, Avrupa diyelim, açılım yapalım. Her şeyde, her teknolojide olduğu gibi bazı konuları alıp içindeki maneviyatı çıkartarak sadece fiili, faaliyet olarak bir şeyleri yaptığı zaman gördüğümüz gibi binlerce belki aktivistlerin yaptığı olaylar, sokaklara dökülmeler, belki bağırıp çağırmaya, kırıp dökmeye kadar varan olayları var. Hak aramak adına yapıldığı iddia edilen.
İşte ben bunu söylerken tabii ki bunu
belirtmekte fayda var.
İnsani yönlerimizi çok iyi koruyarak, ahlaki değerlerimizi koruyarak ve İslam'ın ruhuna uygun bir çizgide olması. Yani buradan birilerinin çıkarına hizmet edecek bir ortam oluşturulması da gerekiyor.
Evet.
Yani o çok önemli. Yani
zulme karşı tabii, gelirken zulmeden tabii, olma durumu çok oluyor. Şimdi günümüzde bazı gençler ya da genç üstü diyelim büyüklerimiz bazen her şey mübahtır. Hani bu zulmü engellemek adına birçok şey mübahtır. Çünkü böyle ironiler var. Hani dünyaya zulmeden bir tiranı yani bir terörü yok edeyim derken onu da terörle bastırmak durumu söz konusu olma durumu var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hiçbir ahlaki, hiçbir yaşantısında böyle bir şeye de görmüyoruz. Yani bir değeri koruyayım derken başka bir değeri yıkarak değil.
Evet.
Hani hep yapıcı ki bugün Osmanlı'da da var. Hani minarenin biri eksikse yıkarak değil bir tane daha fazla oraya inşa edin emirlerindeki gibi yapıcı, olumlu, pozitif şeylerle. Şimdi bazen gençlerimiz de bu tür şeyler
tabii,
yanlış algılanabiliyorlar.
Bazı gruplarda böyle kandırmacılar da olabiliyor. Yani kuru sloganlar, basit eylemler bir sonuç vermiyor. Sadece heyecanları söndürüyor.
Evet.
Onlar heyecanlarını orada boşa harcıyorlar. Yani bir şey yaptığınız bir şey yaptığınız zaman onun bir sonucu olması lazım. Bak burada onu görüyoruz.
Evet.
Kabe'de ant içiyorlar.
Evet.
Ve bundan sonra toplanıyorlar, ant içiyorlar ve gidiyorlar yaptırım olarak bunu uygulayabiliyorlar. Yani buraya götürecek bir faaliyet olması lazım. Evet. Ve bak Mekke'ye bir huzur geliyor.
Ki ticareti yani, tetikliyor bu. Mekke'nin yani, büyük bir ticaret bellesi
bir şey
olmasına da vesile oluyor.
Daha bir örnekten gidelim. Önemli bir örnekten gidelim. Burası çok önemli bak. Şimdi kendi ülkemizde bakalım. Ticaret konusunda öyle ciddi sıkıntılar var ki Müslümanlarda.
Evet.
Öyle ciddi sıkıntılar var ki. Yani bunu diyelim ki İstanbul ortamında konuşalım. Sultanahmet civarında bir yabancı ülkeden gelmiş gayrimüslim birisi eğer bir Müslüman tarafından kandırılıyorsa biz de buna
göz yumuyorsak
görüyor devlet olarak, belediye olarak, toplum olarak, dernek olarak bunlara çözüm üretemiyorsak demek ki biz Efendimizin takip ettiği bu yöntemler üzerinde henüz daha iyi bir şeye sahip değiliz.
Uygulamaya.
İyi bir örnek alamamışız henüz daha. Ne yapmamız lazım? Acizane kanaatimi söyleyeyim. Bir kere yani ticaretle ilgili kuruluşlar, ticaretle ilgili vakıflar,
dernekler,
ticaretle ilgili dernekler. Önce onların şu hilf-ül fudulu bir güzel uygulaması lazım. Ne yapması lazım?
Evet.
Ülkemizde insanların kendi insanımızın da yabancı insanların da haksızlığa, kandırmacaya karşı korunması için hep birlikte hareket etmeleri gerekiyor. Osmanlı'da olduğu gibi.
Elhamdülillah.
Ahi Teşkilatı'nda olduğu
Elhamdülillah.
Gibi.
Elhamdülillah. Şimdi ben de ondan bahsedecektim.
Yani Ahi Teşkilatı aslında bu Hilf-ül Fudul'un
revize edilmiş versiyonu.
Çok güzel organize edilmiş. Efendim İslam'ın ruhuyla beslenerek yeni bir şekle bürünmüş hali olarak ben acizane bunu anlıyorum. Ve bugün geldiğimiz şu dönemde buna acilen ihtiyaç var. Yani ister devlet kurumları olsun bu anlamda, ister sivil kuruluşlar olsun bu anlamda harekete geçmeleri lazım. Ve bir an önce ülkemizde kandırılmayan bir ticaret, hakkın korunduğu bir ticaret, güven telkin eden bir ticaret anlayışını belli yaptırımlarla sağlamak lazım. Yani herkes dürüst olmaz onu söyleyeyim. Mümkün değil bu. Ama insanları
sistem dürüst
insanları
olursa
ne yaparsınız? İnsanları kandırmaya, haksızlık yapmaya, zulüm yapmalarına zalimin engel olursanız o da onu yapamaz. Dürüstler de bu kez işini daha güzel yaparlar. Yani şöyle bir bakıyorum. En basit bir şey söyleyeyim. İnsanlar genelde işte ne yapıyorlar? Pazara çıkıyorlar. Pazara gittiğinizde, yani buradan belediyelere sesleniyorum aynı zamanda. Pazara gittiğinizde ön tarafta ne var? Diyelim ki bir domates olsun veya elma. En güzel elmalar dizilmiş. Çok da şahane dizilmişler.
Evet.
Bakıyorsunuz, tamam diyorsun. Buradan alışveriş yapabilirim. Varıyorsunuz, 2 kilo elma ver veya domates ver. Şimdi arka tarafı da görmüyorsunuz. Şuradan ver diyorsunuz. Oradan bir tane koyuyor. Alttan da 5 tane daha düşük kalite, hatta çürüklerini koyduğunu daha sonra ev vardığınızda anlıyorsunuz. Şimdi tabii bunu tasavvufi izahlar yapılabilir ama normal şartlarda şer'i usullara bakmak lazım. Burada bir kandırmaca söz konusu. Ne yapması lazım? Sivil zabıtanın veya sivil görevlilerin ne yapması lazım? Gidip vatandaş gibi alışveriş yapıp bunu kameraya çekip tespit edip bu insanları bir cezalandırmaya başladıklarında çok kısa sürede bütün belediyeler bunu yaptığında bakın Hilful Fudul'un bir ufak bir şeyini
yansımasını
yerine getirmiş olacaklar. İnsanlar diyecek ki ya bugün de elhamdülillah kandırılmadım. Bu belediyelerin Allah razı olsun diyecekler. Yani ben bu anlamda bütün belediyelere sesleniyorum.
Hocam zaten buradan. Şimdi bütün şöyle bir bilgi
yani daha... hiçbir partiye ayrım yapmadan hepsine sesleniyorum.
Elhamdülillah.
Müslüman olan herkes bu anlamda titiz olmalı. Kardeşim şunu yapsınlar. Tamam önüne dizdiklerini bu 2 lira. Bu da 1 lira. Arkasındaki de 1 lira. Göstersinler. Bunu yanına koysunlar. Bu 1 lira kardeşim. Bu da 2 lira. İsteyen o 1 liradan alsın. İsteyen 2 liradan alsın. Ama 2 liralık gösterip de arkadan 1 liralık malı koyduğunuz zaman insanlara haksızlık yapmış oluyorsunuz. Yani bu örnekleri tabii her konuda, tabii. Her alanda çoğaltmak mümkün ama şu anda ilk aklıma bu geldi.
Hocam birinci elden bir bilgi.
Gerçekten çok önemli bir konu. Yani birinci... gidiyorsunuz pazarlarda. Hatta böyle bir şey yapmaya kalksanız pazarcı sizden azar arıyor, küfretmeye başlıyor Allah korusun. Nerede bu görevliler?
Hocam şimdi şöyle birinci elden bir bilgi paylaşmak gerekirse Avrupa'da birçok şirket bizim ahevran sistemindeki sadece etik kavramlarıyla değil ekonomik kavramlarıyla kişi yetiştirme yani çırak hoca ilişkisiyle de büyük kazanımlar elde etmişler ve bunu Türkiye'de bazı hocalarımıza danışmak dahilinde bu sistemi soruyorlar. Yani buyurduğunuz üzere...
Tabii konu uzun. Daha çok şey söylemiyorum ama...
Çok konu uzun ama şahane bir konu.
Herhalde sonuna geldik.
Evet hocam dediğiniz üzere bir dahaki programda inşallah tekrar kaldığımız yerden...
İnşallah.
Devam etmek temennisiyle Allah'a emanet olunuz.
Eyvallah. Hepimiz Allah'a emanet olalım inşallah.